Ayrım 6.
Her şeyi okumak asla olası değildir. Her gün öğrenilecek nice yeni şeyler vardır. Sına beni. Ömer oyun oynar gibi karşısındakine birkaç soru sordu. Eflatun, Öklides, Porfiros, Ptolemes, Dioskorides, Galenos ve İbn Sina hakkında. Sonra şeriatın yorumlanması konusunda. Arkadaşının yanıtı her seferinde doğru, kesin ve kusursuzdu. Gün ağrırken ne biri ne de diğeri uyumuştu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Hasan sevinçliydi, Ömerse etkilenmişti. Bunca şey bilene bugüne kadar rastlamadım diye itiraf etti. Tüm bu birikimle ne yapmak niyetindesin? Hasan önce sitemle ruhunun derinliklerinden bu sırrı çalmışlarcasına baktı. Hemen sonra gevşedi, gözlerini yere indirerek. Nizami mülkün yanına gitmek istiyorum dedi. Belki bana vereceği bir iş vardır. Hayam kendisinin de büyük vezirin yanına gittiğini söylemekten son anda vazgeçti. İçinin ta derinliklerinde yok olmamış kuşkusu onu alıkoymuştu. İki gün sonra tüccarlar kervanına katıldılar. Yan yana yürüyor, Farsça veya Arapça şiirleri ezbere okuyorlardı. Ara sıra tartışıyorlar, hemen ardından tartışmayı kesiyorlardı. Hasan kesin doğrulardan, tartışılmaz gerçeklerden söz ederken bile Ömer kuşkulu bekliyor, düşüncelerini belirtmede aceleci davranmıyor, nadiren tercihte bulunuyor, bilmediği bir şey olursa bilgisizliğini işkencelikle söylüyordu. Ama tekrarladığı sözler hep şunlardı. Ne söyleyeyim istiyorsun? Bu şeyler örtülü. Sen ve ben her ikimiz de örtünün bu yanındayız. Örtü kalktığında artık burada olmayacağız. Bir haftalık yoldan sonra İsfahan'a vardılar. İsfahan, nısf-ı cihan. Acemler böyle derler. Yani İsfahan dünyanın yarısı. Bu deyim Hayyam'dan çok sonra ortaya çıkmış ama daha 1074'te kenti övmek için neler söylenmemiş. Taşları cevher, sinekleri arı, otu safran. Havası mis, ambarları kurtsuz, etleri dayanıklı. 5000 ayak yükseklikte kurulduğu bir gerçek. Ama yine de 60 kervansaray, 200 banker ve sarraf, bir o kadar da çarşısı vardır. Atölyelerinde ipek ve pamuk dokunur. Halıları, kumaşları, kilitli çekmeceleri uzak ülkelere ihraç edilir. Zenginliği dinlere destan. Acem ülkesinin bu en kalabalık kenti, iktidar, servet ya da bilgi arayanları kendine çeker. Bu kent dediysem de tam anlamıyla kent sayılmaz. Rey'den gelen bir yolcunun öyküsü anlatılıp durur. Adam, İsfahan'ı görmek için öyle acele etmiş ki, kervanından ayrılıp tek başına at sürmüş. Birkaç saat sonra kendini hayat veren ırmak anlamına gelen Zende Ruh'un kıyısında bulmuş. Kıyı boyunca gidip kerpiçten yapılma bir kalenin önüne varmış. Gerçi orası da kalabalıkmış ama geldiği yer olan reyin eline su dökemezmiş. Kapıya gelince muhafızlara sormuş. Burası Cay kentidir demişler. İçeriye girmeyi değer bulamayıp batıya yönelmiş. Atı yorgun düşmüş. Sonunda bir başka kentin kapısına varmış. Yaşlı bir adama sormuş. Burası Yahudiye'dir diye yanıtlamış yaşlı adam. Yahudi kenti. Bu ülkede o kadar çok Yahudi mi var? Birkaç aile var. Oturanların çoğu senin benim gibi Müslümandır. Buraya Yahudiye derler çünkü Kral Nebukadnezar Kudüs'ten getirdiği Yahudileri yerleştirmiş. Bazıları da der ki, bir Acem Şahı ile evli olan Yahudi bir kadın, kendi ırkından gelenleri daha İslam'dan önce buralara yerleştirmiş. Hangisi doğrudur, onu Allah bilir. Yolcumuz oradan da dönmüş, yoluna devam etmek istemiş ama atı yıkılır gibi olmuş. İhtiyar adam sormuş. Böyle nereye gidiyorsun oğul? İsfahan'a. Adam kahkahayı basmış. Sana İsfahan diye bir yer yoktur diyen olmadı mı? Nasıl olur? O, İran'ın en güzel, en büyük kenti değil mi? Çok eski zamanlarda Part kralı Artaban'ın başkenti değil miydi? Kitaplarda güzellikleriyle övülmedi mi? Kitaplar ne diyor bilemem ama ben burada doğdum. Tam 70 yıl önce. Sadece yabancılar İsfahan'dan söz eder. Ama onu bugüne dek görmedim. İhtiyar pek o kadar abartmamıştı. İsfahan adı, ne zamandan beri tek bir kentin adı değil, birbirinden bir saat mesafede, biri Cay, diğeri Yahudiye olmak üzere iki ayrı kentten oluşan bir mahallin adıydı. Bu iki kentin ve çevresindeki köylerin gerçek bir kente dönüşmesi için 16. yüzyılı beklemek gerekecekti. Hayyam'ın zamanında henüz kurulmamıştı ama 12 millik kale surları tüm bu yöreyi çepeçevre korumak üzere yapılmıştı. Ömer'le Hasan geç vakit kente girdiler. Tirah kapısına yakın bir kervansarayda yatacak yer bulmuşlardı. Buraya gelir gelmez tek kelime bile konuşmadan yatıp derin bir uykuya daldılar. Ertesi gün Hayyam büyük vezire gitti. Saraflar meydanında gezginin ve satıcının her türlüsü vardı. Andaluzlu, Çinli, Yunanlı hepsi sarafların çevresinde toplanmış, onlar da terazilerin başına geçmiş Kirman'dan, Nişapur'dan, Sevilla'dan gelen bir dinarı tırnaklarıyla kazımakta, Delhi'den gelen bir tankayı koklamakta ya da değeri yeni düşürülmüş olan bir Konstantiniye numismasına yüz buruşturmaktaydılar. Hükümet konağı ve Nizami Mülk'ün resmi konutu olan Divan kapısı hemen oracıktaydı. Günde 3 ya da 5 kez büyük vezirin onuruna borazan çalınmaktaydı ama bu şatafata karşın dileyen kapıdan rahatça girip çıkmaktaydı. Büyük toplantı odasına gidip imparatorluğun en güçlü adamına yaklaşmaları ve gözyaşı dökmeleri ya da bir istekte bulunabilmeleri zor değildi. Ancak burada nizamın çevresinde duran muhafızlar gelenleri sorguya çekip can sıkıcıları uzaklaştırmaktaydılar. Ömer kapının eşiğinde durdu. Odayı, çıplak duvarları, 3 katlı yer halılarını inceledi. Orada bulunanlara çekirgen bir selam verdi. Nizam'ın çevresinde her türlü insan vardı. Nizamsa bir Türk subayıyla konuşuyordu. Nizam göz ucuyla yeni geleni gördü, dostça gülümsedi, oturmasını işaret etti. 5 dakika sonra Ömer'e yaklaşıp 2 yanağından ve alnından öptü. "Seni bekliyordum," dedi. "Vaktinde geleceğini biliyordum. Sana o kadar anlatacaklarım var ki." Sonra Ömer'i elinden tuttu, yalnız kalabilecekleri küçük bir odaya götürdü. Yerde duran koca bir minderin üzerine yan yana oturdular. "Bazı söyleyeceklerim belki seni şaşırtacaktır ama umarım sonunda davetimi kabul ettiğin için pişman olmayacaksın." "Hiç Nizami Mülk'ün kapısından giren pişman olmuş mudur?" Vezir acı bir gülümsemeyle, "Olmuştur," dedi. "Kimilerini gökyüzüne kadar yükselttim, kimilerini yerle bir ettim. Her gün hayat ve ölüm dağıtıyorum. Tanrı beni niyetime göre yargılayacaktır. Her kudretin kaynağında o vardır. En yüce iktidarı bir Arap halifesine devreden odur. Halife de onu bir Türk sultanına, sultan da bir Acem vezire vermiştir. Başkalarının bu iktidara boyun eğmesini istiyorum. Sendense Hacı Ömer, düşlerime saygı göstermeni istiyorum. Evet, önünde uzanıp giden bu muazzam topraklar üzerinde en güzel, en zengin, en istikrarlı, en iyi korunan devleti kurmak istiyorum. Her eyaletin, her kentin içinde Allah korkusu olan, adil, vatandaşlarının şikayetlerine kulak veren yöneticilerce yönetilmesini istiyorum. Kurt ile kuzunun yan yana su içebilecekleri bir devlet düşlüyorum. Ama düşlemekle kalmıyor, o devleti inşa ediyorum. Yarın İsfahan mahallelerini bir dolaş. Bir alay işçinin temel atıp bina yaptığını, bir sürü sanatkarın arı gibi çalıştığını göreceksin. Her yanda imarethaneler, camiler, kervansaraylar, kaleler, saraylar yükseliyor. Yakında her önemli kentte bir büyük okul bulunacak. Adına Nizamiye Medresesi denilecek. Bağdat'taki açıldı bile. Planlarını ellerimle çizdim, tedrisat programını ben hazırladım, en iyi öğretmenleri seçtim. Her öğrenciye burs verdim. Gördüğün gibi bu imparatorluk muazzam bir şantiye yükseliyor, genişliyor, zenginleşiyor. Tanrı bize yaşanmaya değer bir devir bahşetti. Kumral bir uşak içeri girdi, eğildi, gümüş tepsinin üzerindeki buz gibi gül şerbetlerini sundu. Ömer birini aldı, dudaklarına değirdi. Niyeti şerbetin keyfini yavaş yavaş çıkarmaktı. Nizamsa bardağını bir yudumda dikmişti. Konuşmasını sürdürdü. "Burada olmandan çok memnunum ve çok onurlandım." Hayyam karşılık vermek istedi ama Nizam onu durdurdu. Seni pohpohladığımı sanma. Ben ancak Tanrı'yı övecek kadar güçlüyüm. Ama biliyorsun Hoca Ömer, bir imparatorluk istediği kadar büyük, kalabalık ve zengin olsun, daima adam yokluğu çekilir. Uzaktan baktığında bir sürü yaratık, bir dizi kalabalık, bir yumak kitle. Oysa dört bir yana dağılmış orduma, ezan okunduğunda camiye gelenlere, çarşıyı dolduranlara, hatta divanıma baktığımda, bu adamlardan tek birinde acaba ussallık, bilgelik, bağlılık, doğruluk var mıdır diye sorarım. Bunun cevabını bulmak için önce kalabalığın seyrekleştiğini, sonra geriye kalanların eriyip bittiğini görmek zorunda kalırım. Yalnız bir adamım ben Ömer. Umutsuzca yalnız. Divanım boş, sarayım da öyle. Bu kent de boş, bu imparatorlukta. Alkışlayacaksam hep bir elim arkada alkışlamak zorunda kalacakmışım gibi geliyor. Senin gibileri Semerkant'tan getirtmek bir yana, gelmeleri için ayaklarına gitmeye hazırım. Ömer mahcup, estağfurullah gibilerden bir şey mırıldanacak oldu, vezir sözünü kesti. İşte benim düşlerim ve kaygılarım bunlar. Günler ve geceler boyu bunları anlatmaktan usanmam ama seni dinlemek istiyorum. Bunlar seni etkiledi mi? Bunları gerçekleştirmek için yanımda olmak ister misin? Tasarıların heyecan verici, güvenin ise onurlandırıcı. Benimle çalışmak için ne istersin? Açık söyle. Ben seninle nasıl konuştuysam sen de öyle davran. Ne istersen verilecektir. Sakın çekinme, çılgınca cömertliğinden yararlanmaya bak. Vezir güldü, Hayyam ise gülümsemeyle yetindi. Yokluk çekmeden çalışmalarımı sürdüreyim bana yeter, dedi. Yiyip içeceğim, barınacağım olsun yeter. Daha çoğunu istemem. Barınman için sana İsfahan'ın en güzel evlerinden birini vereceğim. Sarayım yapılana kadar benim oturduğum evdi. Bahçeleri, bostanları, halıları, uşakları, odalıkları, cariyeleriyle senindir. Harcamaların için 10.000 dinarın olacak. Bu para ben yaşadıkça her yılın başında sana ödenecektir. Yeterli olur mu? Artar bile. Bu kadar parayla ne yapacağımı bilemem. Hayyam içtenliklidir ama vezir kızmıştır. Ne yapacağını bilemez misin? İstediğin bütün kitapları satın alır, tüm şarap testilerini doldurur, bütün sevgililerini mücevhere boğar, kalanı da fakirlere sadaka diye dağıtır, Mekke kervanlarına yardım eder, adına bir de cami yaptırırsın. Tok gözlülüğünün ve alçak gönüllülüğünün ev sahibinin hoşuna gitmediğini anlayan Hayyam heyecanla atıldı. En büyük emelim bir rasathane kurmaktır. Güneş yılının uzunluğunu tam olarak ölçmek istiyorum. Kolay. Gelecek haftadan sonra bu konuda ödenek alırsın. Rasathanenin yerini seçersin, birkaç ay içinde yapılmış olur. Ama söyle bana, istediğin başka bir şey yok mu? Tanrım, başka ne isteyebilirim ki? O zaman belki ben de senden bir şey isteyebilirim. Bana verdiklerinden sonra ne kadar minnet duyduğumu göstermenin bir yolunu bulursam ne mutlu bana. Nizam uzatmadı. Sır sakladığını, az konuştuğunu, bilge bir insan olduğunu, dürüstlüğünü, adil olduğunu, her konuda doğruyla yanlışı ayırabildiğini, sana güvenebileceğini bilirim. Senden çok hassas bir görev yapmanı isteyeceğim. Ömer, en kötüsünü beklerken en kötüsü onu bekliyordu. Seni sahibi haber olarak atayacağım. Sahibi haber mi? Ben mi? Casusların başı yani. İmparatorluğun istihbarat teşkilatının başkanı. Hemen cevap verme. Senden beklediğim iyi insanları ihbar etmen, müminlerin evlerini dinletmen değil. Söz konusu olan herkesin huzurlu yaşamasını sağlamak. Bir ülkede en basit yolsuzluk, en ufak haksızlık hükümdar tarafından bilinmeli ve suçlu, kim olduğuna bakılmaksızın cezasını bulmalıdır. Şu ya da bu eyaletin kadısı ya da valisi, yoksulun sırtından küpünü dolduruyor mu diye nasıl bileceğiz? Adamlarımızın aracılığıyla. Çünkü zarara uğrayanlar korkularından şikayet edemezler. Ama bu adamların kadılar ya da valiler tarafından satın alınmamaları, suç ortakları olmamaları gerekir. Sahibi haberin görevi, işte bu yoldan çıkmışları bulup onları azletmektir. Böyle namussuzlar varsa, işin doğrusu bunları kadı ya da vali yapmamak değil mi? Hayyam bunu safiyetle söylemişti ama Nizam bunu alay gibi aldı. Aniden ayağa kalktı. Tartışacak değilim, dedi. Sana ne verebileceğimi ve senden ne beklediğimi söyledim. Git önerimi düşün. Eğrisini doğrusunu tart. Cevabını yarın getirirsin. Düşünmek, tartmak, değerlendirmek, bir karara varmak Hayyam'ın o gün yapamayacağı şeylerdi. Divandan çıkar çıkmaz çarşının dar ve dolambaçlı yollarına daldı. Her adımda sokak biraz daha kararıyor, kalabalık daha yavaş hareket ediyor, konuşmalar ve küfürler birer fısıltı gibi çıkıyor, satıcılar ve dükkan sahipleri sanki birer maskeli oyuncu, birer uyur gezer raksçı oluveriyordu. Ömer bir sağa bir sola yalpa vura vura ilerliyordu. Birden ormanlıktaki düzlük misali aydınlık bir meydancığa çıkıverdi. Güneş gözlerini kamaştırdı, doğruldu. Nefes aldı. Ona ne oluyordu böyle? Sanki cehenneme zincirlenmiş bir cennet sunmuşlardı. Nasıl evet desin, nasıl hayır desin? Büyük vezirin huzuruna hangi yüzle çıksın, hangi kenti hangi yüzle terk etsin? Sağ tarafında açık bir meyhane kapısı gördü. Kapıyı itti, birkaç tozlu basamaktan indi, alçak tavanlı, loş bir yere vardı. Zemin nemli topraktı, oturma yeri var mı yok mu belli değildi, masalar da pisti. Kum şarabı istedi. Pürtüklü bir testi içinde getirdiler. Uzun süre gözleri kapalı, şarabı koklayıp içine çekti. Genç, gençliğimin güzel günleri, unutmak için içerim şarabı. Acı mı? Öylesi gider hoşuma, bu acılıktır ömrümün tadı. Birden aklına bir şey geldi. Bunu akıl etmek için meyhane diplerine gitmesi gerekiyormuş meğerse. Burada bu pis masada üçüncü ya da dördüncü kadehten sonra aklına gelecekmiş meğerse. Hesabı çarçabuk ödedi, hatırı sayılır bir bahşiş bıraktı, kendini dışarı attı. Gece olmuş, herkes dağılmıştı. Çarşının han sokağı ağır bir cümle kapısıyla korunuyordu. Ömer'in kervansaraya marmak için dolaşması gerekti. Ayaklarının ucuna basarak odasına girdiğinde Hasan çoktan uyumuştu. Ömer bu ciddi ve acılı yüzü uzun süre inceledi. Aklına bin çeşit soru geldi. Cevaplarını arama zahmetine katlanmadan her birini def etti. Kararını vermişti, kimse bu kararı değiştiremezdi. Kitaplarda yer almış bir öyküdür. Üç arkadaştan söz eder. Derler ki, binli yılların başlarında çağ etkilemiş üç İranlı vardır. Dünyayı gözlemlemiş olan Ömer Hayyam, dünyaya hükmetmiş olan Nizam-ı Mülk ve dünyayı titretmiş olan Hasan Sabah. Derler ki her üçü de Nişapur'da okumuştur. Ama doğru değildir bu. Nizam Ömer'den 35 yaş büyüktü. Hasan da tahsilini Nişapur'da değil, Rey'de ve doğduğu kent olan Kum'da yapmıştır. Gerçek Hayyam'ın el yazması kitabında yer alıyor mu? Derler ki bu üç adam ilk kez İsfahan'da büyük vezirin divanında buluşmuştur ve kaderin cilvesine bakın ki bu buluşma Hayyam'ın çabalarıyla gerçekleşmiştir. Nizam küçük odasına çekilmişti. Kapı aralığından Ömer'in yüzünü görür görmez cevabının olumsuz olacağını anladı. Demek ki tasarılarım seni ilgilendirmiyor. Hayyam sıkılarak ama kararlı bir biçimde cevap verdi. Çok yüce olan düşlerinin gerçekleşmesini dilerim. Ama benim katkım senin önerdiğin biçimde olamaz. Giz ile gizi açığa çıkaran arasında ben gizden yanayım. Bana bir konuşmayı nakletmeye gelen muhbire söyleyeceğim ilk söz, onu kendine sakla, sus, konuşma. Anlatacakların ne seni ne de beni ilgilendirir. Bir daha da evime gelme, olur. Ben insanlarla ve olaylarla başka açıdan ilgilenirim. Kararını saygıyla karşılıyorum. Devletin salt bilim ile uğraşanlara da ihtiyacı vardır. Sana vaat ettiğim evde, altında, rasathanede senindir. Gönül rızasıyla verdiğimi asla geri almam. Seni yapacaklarıma ortak etmek istedim. Yine de tarihçilerin Ömer Hayyam, Nizam-ı Mülk ile aynı dönemde yaşadı. Büyük vezire onun gözünden düşmeden hayır diyebilen ender kişilerdendi diye yazmalarıyla avunurum. Senin bu büyüklüğünü bir gün ödeyebilecek miyim bilmem. Ömer sustu. Bir an duraksadı. Belki olumsuz cevap verişimi yeni karşılaştığım birini tanıştırmakla giderebilirim. Çok akıllı, çok bilgili, çok becerikli birini. Sahibi haber görevi için biçilmiş kaftan gibi geldi bana. İsfahan'a Rey'den yanında çalışmak ümidiyle geldiğini söyledi. Bir tutkulu, bir hırslı adam diye söylendi Nizam. Benim kaderim de bu. güvenilir birini buluyorsun, ihtirassız çıkıyor ve iktidarın gücünden çekiniyor. Verdiğim göreve atılmaya hazır biri çıktığında da sabırsızlığı beni ürkütüyor. Nizam bıkkın gibiydi. Peki bu adam kim? Hasan bin Ali Sabbah. Ama hemen uyarayım, Kum kentinde doğmuş. Yani bir Şii imam. Aldırmam. Bütün aşırılıklara karşı olsam da. Yardımcılarım arasında en iyilerinden bir kısmı Ali mezhebindendir. En iyi askerlerimden bazıları Ermenidir. Veznedarlarım da Yahudidir. Onlardan güvenimi de himayemi de esirgemem. Bir tek İsmaililerden çekinirim. Arkadaşın İsmaili mezhebinden değildir umarım. Bilmiyorum. Hasan buraya kadar benimle geldi. Dışarıda bekliyor. İznin olursa onu çağırayım, kendin sorabilirsin. Ömer birkaç saniye yok oldu, sonra arkadaşıyla geri geldi. Hasan hiç de etkilenmiş görünmüyordu. Yine de sakalının altında çenesinin titrediğini fark etti Ayam. Hasan Sabbah'ı takdim ediyorum. Böylesine sıkı sarılmış bir sarığın altında bu denli bilgi bulunması görülmüş şey değildir. Nizam gülümsedi. Demek çevremi bilginler almış. Bilginlerle düşüp kalkan hükümdar, hükümdarların en iyisidir denir, öyle değil mi? Bunu Hasan yanıtladı. Yine denir ki, hükümdarlarla düşüp kalkan bilginler, bilginlerin en kötüsüdür. Büyük bir kahkaha sesi duyuldu. Kısa ama içten olan bu gülüş, onları bir an için yakınlaştırdı. Ama Nizam kaşlarını çatmış, ciddileşmişti. Her türlü acem palavrasını içeren laf ebeliğinden bir an önce kurtulup Hasan'a ondan beklediklerini anlatmak için sabırsızlanıyordu. Daha ilk sözcüklerden itibaren kanları kaynaştı. Ömer'e sessizce çekilmekten başka yapacak iş kalmadı. Böylece Hasan Sabbah büyük vezirin vazgeçemediği yardımcılarından biri oluverdi. Sahte tüccardan, sahte dervişten, sahte hacılardan oluşan ve Selçuklu İmparatorluğunu baştan aşağı dolaşan bir muhbirler şebekesini kısa zamanda kurmuştu ve her sarayda, her çarşıda, her evde kulağı vardı. Komplolar, dedikodular, söylentiler rapor ediliyor, açığa çıkarılıyor, oyunlar bozuluyordu. Nizam ilk günler çok memnundu. Bu korkunç şebekenin ipleri kendi elindeydi. O güne dek. Bu işe soğuk bakan Melikşah'a varıp övüneceği sonuçlar sunuyordu. Aslında Melikşah huzursuzdu. Babası Alparslan böyle bir siyaset gütmemeyi tavsiye etmemiş miydi? Dört bir yana muhbir yerleştirecek olursan sana sadık olan gerçek dostların bundan kuşkulanmayacak, düşmanların ise tetikte önlemlerini almış olacaklardır. Zaman geçtikçe muhbirleri etkilemeye çalışacaklar, gün gelecek dostların aleyhine, düşmanların lehine raporlar almaya başlayacaksın. İyi olsunlar, kötü olsunlar, sözler birer ok gibidirler. Birkaçını bir arada fırlattın mı, biri mutlaka hedefi bulur. Sonunda kalbini dostlarına kapatır, düşmanlarına açarsın. Yanına gelip kurulanlar düşmanların olur. O zaman gücünden geriye ne kalır? Ama Melikşah'ın muhbir kullanmanın yararı konusundaki kuşkuları, hareminde onu zehirlemek isteyen bir kadının yakalanmasıyla yok oldu. Hasan Sabbah, Melikşah'ın yanından ayırmadığı adamı haline geldi. Sultan'la Hasan arasındaki bu sıkı fıkılık Nizam'ın hiç hoşuna gitmiyordu. Bir kere her ikisi de gençti. Cuma günleri düzenlenen şölen sırasında iki delikanlı veziri ihmal ederek eğleniyorlardı.